Evet, insanların büyük bir kısmı türlü dünya cereyanlarının içinde şuursuz bir telaşla koşarlarken gayelerinin ipine dolana dolana sıkışıp kalırlar ve her hareketleriyle de bu yumağı biraz daha çetinleştirir, çözülmez hale sokarlar. Bilmezler ki bu yumak içinde geçirdikleri hayat, bu çabalamalara, keşmekeşlere buldukları fırsat, tıpkı kedinin avını öldürmeden evvel zevklenmek için ona verdiği mühlet, yani vade gibi aldatıcı ve işkencelerini çoğaltıcıdır. Halbuki asıl yapılacak şey, o yumaktan kurtulmanın çarelerini aramak ve o bağları kopararak ruhi bir sonsuzluğa, kendine yaklaştıracak bir kemale adım atmaktır. Kendisiyle anlaşamamış, manasını bulup onunla bağdaşamamış kimseler, mecburi bir sürüklenişle şaşkın ve şuursuz, hayat selinin içinde kaybolup gitmektedirler. Sırasında tabiatın büyük kuvvetlerine hükmeden insan, kendi zaaflarına söz geçirmekten aciz. Yükseldiği hiçbir zirve ona kendini bilmek zevkinin halavetini, yani hoşluk ve tatlılığını bahşedemiyor. Her şeyi yapan insan bu noktaya gelince müflis, yani iflas eden ve biçaredir işte. Hakiki ideal kendini bilmektir Ali'ye. Zira kendini bilen en yüksek hedefe ermiş demektir. Bu müstesna istidatlar için ideal, fizik gayelerinin dar hududuna hapsolamaz. Bir hadiseyi, bir vakayı bile tahlil etmek için bu hadisenin tesirlerinden kurtulmak, ona tarafsız bir gözle bakmak lazımdır. Halbuki insan alışa geldiği zaaf ve bin türlü keşmekeşle can evinden yakalanmış, iç içe kucak kucağa dolanmıştır. Hiçbir an kendisiyle samimi olarak baş başa kalamaz ki bu iptilaların sakat ve çirkin manzarasını görsün de onlardan boynunu kurtarsın ve kendi varlığında gizli olan vicdani zevke yaklaşabilsin. Münevver geçinen kimseler içinde zaaflarına söz geçirecek tam iradeli bir kimse bulmak pek güçtür. Buluşunun, keşfinin, eserlerinin, servetinin, hasılı bin türlü ihtirasının esiri olan bu bilgili cahillerin hali ne hazindir. Her şeyi bilip öğrenmiş olan kimsenin kendini öğrenememesi ne kadar acıklıdır. İlim odur ki insana kendini öğretir, tanıtır. Sair bilgiler bu kendini bilme ilmini kavrayabilmek için atılmış ağlar, şebekelerdir. Fakat işte bu ağlar çok defa taş ve kayalar arasında ilişip kaldığı için lazım olanı elde etmek imkanı bulunamıyor. Ben bu bilginin dışında, yani hayatın kabuğunda kalanları, önlerindeki çanak çömlek kırıntıları için birbirleriyle kavga eden, dövüşen çocukların haline benzetirim. Haydi onların mazeretleri çocuklukla izah olunsun. Ya bunlarınki? Fakat bunlar da çocuktur Ali'ye. Hem de büyümemeye mahkum ruh çocukları, ruh cüceleri. Kerim Bey'in sözlerinin Ali'nin hakikate susamış ateşin kabiliyetine çarpması, kubbeli bir çatıda konuşan tek sesin çoğalmış yüzlerce aksi gibi her uzvunda ayrı bir zevkle tekrarlanıyor. Her uzvu duygulu bir cihaz gibi bir söze yüz cevap dokuyordu. Kısa bir zaman ikisi de sustular. Ancak dışarıdan gelen bardak, kaşık seslerinin birbirine karışan gürültüsü ile bu manalı sükut harap oldu. Feyzi çayı getirirken tepsiyi devirmiş, hem çaylar dökülmüş hem de bardaklar kırılmıştı. Feyzi bir taraftan gülüyor, bir taraftan da anlatıyordu. Evvela Emilia ile lafa dağılık su taştı. Tekrar kaynatmaya mecbur oldum. Şimdi de bu. Meğerse çay kaynatmak bir hünermiş. Bir saatten beri çalışmalarımın neticesine bakın. Kerim Bey de gülüyor. Yalnız Ali'ye öfkelenmiş söyleniyordu. Ne beceriksizsin Feyzi. Sanki iş gördün. Şimdi buraları da bana temizleteceksin. Söyledim ben sana, söyledim. Ali'ye hem bardak kırıklarını topluyor hem de kendisine yardım etmeye çalışan Feyzi'ye bırak bırak, şimdi ellerini kesersin diyordu. Kerim Bey de oğluyla alay ediyor. hakikaten çok beceriksizmişsin Feyze. Aliye'nin hakkı varmış, diyordu. Feyze elindeki cam kırıklarını bırakarak doğruldu. Artık gülmüyor ve dökülen çaylar içinde esef etmiyordu. Odadan şu kısacık ayrılışı esnasında babasıyla Aliye'nin arasındaki dostluğun, babasının ona ismiyle hitap edecek bir adım daha atmış olduğunu düşünerek yüzlerine bakıyordu. 20 dakika sonra bu üç üzlü meclis, Aliye'nin yeniden kaynattığı çayı içerken, Feyzi'nin ev işlerindeki maharetinden canlı misaller buluyordu. Gerçi Aliye çarçabuk işini yoluna koymuş fakat yorulmuştu. Pembeleşen yanakları sıcak çayla büsbütün kızardı. ''Bak baba, Aliye benimle alay etmek için gülüyor ama hala öfkesi geçmedi. Bizim Aliye abla çabuk öfkelenir. Ne yapalım, huyu böyle.'' ''Hükmünde aldanmıyorsun Feyzi. Bu huyumu beğenmemekle beraber bazen düşünür ve kendimi mazur gösterecek sebepler bulurum. Mesela çocuk niye ağlar, bağırır, tepinir? Hissi taşkınlıklarını gizlemek kudreti gelişmediği için, değil mi? Halbuki büyük bir kimse çocuğu ağlatan sebeplerin çok, pek çok ehemmiyetlerine maruz kaldığı halde teessürünü gizleyebilir. Bazı kimselerde ise bu kabiliyet, çocuğun hissini gizlemek kudretine malik olmayışı gibi tam teşekkül edememiştir. Sen bana öfkelendin ama ben gene amiyane, yani sıradan, her zaman görülebilen ve basit bir hükümle senden tarafa çıkayım. Çabuk sinirlenen insanlar ekseriyetle temiz kalpli ve samimi olurlar. Onların hiddeti sathidir, yani derinliği olmayan, sığdır. Mesela seninki. Ben hakikaten kin bilmem Feyzi. Hatta öfke anında bile pişmanlık hissederim. Sonra hiç kimseye içimden ciddi olarak kızmam. Karşımdakini mazur görmek bende kaçınılmaz bir duygudur. Ben kinciyim. Kendine iftira etme Feyzi. İftira değil, maalesef hakikat. Fakat kinim yalnız bir kişiyedir. Bu ne biçim kincilik? Kimmiş o zavallı? Söylemem. Kerim Bey, Feyzi ile Aliye'nin konuşmalarına hiçbir fikir ilave etmedi. Zira oğlunun kime karşı kindar olduğunu pek iyi bilirdi. Feyzi bahsi kapatmak için, ''Baba, yarın biz evdeyiz. İster misin biraz yürüyüş yapalım?'' diye sordu. Profesör cevabını Aliye'nin arzusuna bağlamak ister gibi kızın yüzüne baktı. ''Ne dersin Aliye?'' ''Peki,